Ayrım 34, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 313. Simon çiftlikten yukarıya doğru yarım kilometre kadar benimle geldi. Sanki söyleyecek bir şeyi varmış da ağzını zoraki kapalı tutan bir adam gibi huzursuzlanıyordu. Ben de onu konuşmaya teşvik etmedim. Gecenin hoş ve nispeten soğuk bir havası vardı. Söylediği yerde kenara çektim. Okotillo kaktüsüyle çevrilmiş kırık bir çitin yanındaki bir bayırın tepesi. ''Bıraktığın için sağ ol.'' dedi. Dışarı çıkınca açık kapının yanında biraz duraksadı. ''Bir şey mi söylemek istiyordun?'' diye sordum. Boğazını temizledi. ''Biliyor musun?'' dedi sonunda. Sesi rüzgarın sesinden bir nebze daha yüksekti. ''Tanrı'yı sevdiğim kadar Diane'i de seviyorum. Bunun dine küfür gibi duyulduğunu kabul ediyorum.'' Uzun zamandır bana böyle geliyor. Fakat Tanrı'nın onu dünyaya benim eşim olarak getirdiğine ve Diane'in de bütün gayesinin bu olduğuna inanıyorum. Son zamanlarda bunun aynı paranın iki tarafı gibi olduğunu düşünmeye başladım. Onu sevmek benim Tanrı'yı da sevme tarzım. Sence bu mümkün mü Tyler Dupre? Bir cevap beklemedi, kapıyı kapattı ve el fenerini açtı. Aynadan tepeden aşağıya karanlığa ve çekirgelerin gürültüsüne doğru yavaş yavaş ilerlemesini izledim. O gece haydutlara veya yol soyguncularına rastlamadım. Dönünün ilk yıllarından beri yıldızların veya ayın yokluğu geceyi daha karanlık ve daha tehlikeli bir yer haline getirmişti. Kırsalda pusuya düşürmek için suçlular ayrıntılı stratejiler hazırlamıştı. Gece seyahat etmek soyulma ve bir cinayete kurban gitme ihtimalimi fazlasıyla arttırıyordu. Bu yüzden Phoenix'e dönüş yolunda trafik yoktu. Eyaletler arası taşımacılık yapan yüksek korumalı araçları süren kamyoncular vardı. Çoğu zaman yolda tek başınaydım. Gecenin içinde parlak bir takoz gibi kalıyordum. Tekerleklerin gıcırtısını ve rüzgarın hızlı esmesini dinliyordum. Bundan daha yalnız hissettiren bir ses olduğunu sanmıyorum. Galiba bu yüzden arabaya radyo koyuyorlar. Fakat yolda ne hırsız ne de katil vardı. O gece yoktu. Flagstaff dışında bir otelde kaldım. Ertesi sabah Von Nigo, beni ve güvenlik ekibini havaalanının yönetici lobisinde yakaladım. Orlando'ya uçarken Von'un konuşkan bir hali vardı. Bir süredir Güneybatı çölünün jeolojisini çalışıyordu ve Phoenix'e dönerken bir hediyelik eşya dükkanından aldığı bir kayadan özellikle hoşnut kalmıştı. Von birkaç parça fosili kurcalarken bütün süvarileri de kenara çekip onu beklemek zorunda kalmış. Ödülünü bana gösterdi. Her yanı 3 santimetre kireçli spiral bir çukurluğu olan Bright Angel'ın irice killi yaprak taşı. Söylediğine göre aşağı yukarı 10 milyon senedir ölü olan bir tribolitin baskısı. Altımızdaki taşlı ve kumlu döküntülerden elde edilirmiş ki bunlar da bir zamanlar eski bir denize yataklık edermiş. Daha önce hiç fosil görmemişti. Mars'ta fosil diye bir şeyin olmadığını söyledi. Yaşlı dünyadan başka güneş sisteminin hiçbir yerinde fosil diye bir şey yoktu. Orlando'ya geldiğimizde başka bir konvoydaki başka bir arabanın arka koltuğuna geçtik. Araç bir zamanlar Perihelion yerleşkesine aitti. Çevre tarayıcısı tarafından bir saat civarı bekletildikten sonra hava kararırken yola çıktık. Otobana ulaştığımızda Von esnediği için özür diledi. ''Bu kadar fiziksel egzersize alışık değilim.'' ''Seni Perihelion'daki koşu bandında gördüm, fena değilsin.'' ''Koşu bandı, kanyonun yanında devede kulak kalıyor.'' ''Evet, galiba öyle. Her tarafım ağrıyor ama hiç pişman değilim. Şahane bir gezi oldu. Umarım sen de zamanını mutlu bir şekilde geçirmişsindir.'' Ona daha yeni bulabildiğimi ve sağlığının yerinde olduğunu söyledim. ''Gayet güzel. Onunla tanışamadığım için üzgünüm. Eğer kardeşine en ufak bir şekilde çektiyse fevkalade bir insan olmalıdır.'' ''Öyle. Fakat ziyaret pek de istediğin gibi değildi herhalde. Belki de yanlış bir şey istiyorumdur. Belki de uzun zamandır yanlış bir şey istiyordum.'' ''Eh!'' dedi Von, esniyordu ve gözleri yarı kapalı haldeydi. Asıl soru her zamanki gibi, asıl soru kör olmadan güneşe nasıl bakabileceğindir. Ona ne demek istediğini sormak istedim ama başı koltuğa düştü. Uykusunu bölmek de kabalık olurdu. Konvoyumuzda 5 tane araba vardı. Bir de bir sorun çıkma ihtimaline karşı şahsi bir taşıyıcının içinde küçük bir müfreze piyade eri vardı. Bu şahsi taşıyıcı zırhlı bir araç boyutundaydı ve bu tip araçlar genelde yerel bankalardan para alıp götürüyordu. Bizimkinin de bunlardan biriyle karıştırılma ihtimali de çok yüksekti. Aslında Palm Bay otobanına dönene kadar 10 dakika boyunca önümüzde bir Brinks konvoyu vardı. Çete gözcüleri ana yol ayrımlarına yerleşmiş ve telefonla birbirlerine bağlı olan bizi Brinks sevkiyatıyla karıştırdı ve önümüzde bekleyen bir grup vurucuya bizi hedef olarak işaretlediler. Vurucular bataklığı andıran ıssız bir alana eteklik eden bir yol uzantısına önceden mayın döşemiş tecrübeli suçlulardı. Ayrıca yanlarında otomatik tüfekler ve roket güdümlü bomba atarlar vardı. Brinks konvoyu onlarla boy ölçüşemezdi bile. İlk sarsıntının ardından 5 dakika geçtikten sonra vurucular kırsalın iyice diplerine inip ganimetleri paylaşıyor olurdu. Fakat gözcüleri çok kritik bir hata yapmıştı. Bir banka sevkiyatıyla boy ölçüşmek vardı, bir de 5 güvenlik modifiyeli araç ve içerisinde son derece iyi eğitilmiş, ordu ve güvenlik personeli dolu taşıyıcıyla boy ölçüşmek vardı. Arabanın boyalı camından dışarı bakıyordum. Otoban ışıkları söndüğünde alçaktaki yeşil suyun ve bataklık servisinin geçişini izliyordum. Korsanlardan biri gömülü güç kablolarını kesti. Birdenbire karanlık daha hakiki bir karanlığa büründü. Pencerenin önüne adeta bir duvar örülmüştü. Kendi şaşkın ifademden başka hiçbir şey yansımıyordu. "Vun" dedim. Fakat hala uyuyordu. Kırışık suratında en ufak bir ifade yoktu. Ardından öndeki araba mayına çarptı. Sarsıntı dayanıklı aracımıza çelik bir yumruk gibi vurdu. Konvoyun arası önceden hesaplanıp açılmıştı fakat arabanın sarı bir alev topu gibi yükselip asfaltın üstüne yanarak düştüğünü görecek kadar yakındaydık. Tekerlekleri dışa doğru çıkmıştı. Muhtemelen eğitilmiş olmasına rağmen sürücümüz yoldan çıktı ve yavaşladı. Önümüzdeki yol kapalıydı. Konvoyun arkasından başka bir sarsıntı daha geldi, başka bir mayın. Kaldırımdan havaya uçan kalın parçalar sulak araziye iniyor ve gaddarca bize çarpıyordu. Vun uyanmıştı, afallamıştı ve korkmuştu. Gözleri ay kadar büyük ve muhtemelen bir o kadar da parlaktı. Yakından hafif silah atışlarının sesi geliyordu. Eğildim ve Vun'u da aşağıya yanıma çektim. İkimiz de kemerlerimizin etrafında ikiye katlanmış, telaşla kapı kollarını zorluyorduk. Şoför durdu, direksiyonun yakınında bir yerden bir silah çıkardı ve kapıdan dışarı yuvarlandı. Aynı anda arkamızdaki taşıyıcının içinden bir sürü adam çıktı ve karanlığa doğru ateş açmaya başladı. Mesafeyi ölçmeye çalışıyorlardı. Diğer araçlarda bulunan sivil kıyafetli dedektifler ise bizim arabaya doğru yaklaşmaya başladılar. Vun'u koruma niyetindeydiler. Fakat bize ulaşamadan mermiler onlara ulaşmıştı. Verdiğimiz çabuk tepki yol korsanlarını sinirlendirmiş olacak ki ağır silahlarını çıkardılar. İçlerinden bir tanesi sonradan öğrendiğim ismiyle bir roket atar ateşledi. Farkına vardım, tek şey birden sağır olduğum, arabanın çapraşık bir eksende dönüyor olduğu ve havanın hem duman hem de tuz buz olmuş camla dolu olduğuydu. Sonra anlamadığım bir şekilde kendimi arka kapının yarısına kadar çıkmış halde buldum. Yüzüm çakıllı kaldırıma basık durumdaydı. Kan dağılıyordum. Vun da birkaç metre ötemde ve yanımdaydı. Yan şekilde yatmıştı. Ayakkabılarından biri, kanyon için aldığı çocuklar için olan boyuttaki yürüyüş botlarından biri yanıyordu. Ona seslendim, zayıf bir şekilde kımıldadı. Mermiler arkamızdaki arabanın kalıntılarını adeta dövüyordu. Çeliğin içinde oyuklar açıyordu. Sağ ayağım uyuşmuştu. Kendimi daha yakına çektim ve döşemeden çıkan yırtık bir çile parçasını yanan ayakkabıyı söndürmek için kullandım. Vun inledi ve kafasını kaldırdı. Bizim çocuklar da ateşe karşılık verdiler. İzli mermiler yolun her iki tarafındaki sulak alanın içine çarpıyordu. Wun sırtını kambur yaptı ve dizlerinin üzerinde durdu. Nerede olduğunu bilmiyor gibiydi. Burnu kanıyordu, alnı yaralanmıştı ve açık bir yarası vardı. "Ayağa kalkma," dedim boğuk bir sesle. Fakat ayaklarının üzerinde durma çabasına devam etti. Yanan botu düşüyor ve kötü bir koku yayıyordu. "Tanrı aşkına," dedim. Uzandım ama elimden kaçtı. "Tanrı aşkına ayağa kalkma." En sonunda başardı. Kendini yukarı çekti ve yanan enkazın yanında titreyerek ayakta durdu. Aşağı baktı ve beni tanımış gibiydi. "Tyler," dedi. "Ne oldu?" Ardından kurşunlar onu buldu. Wun Nigu benden nefret eden bir sürü insan vardı. Tıpkı E.D. gibi Wun'un istediği şeylere güvenmiyorlardı. Veya daha karmaşık veya savunulacak bir taraf olmayan nedenlerden dolayı onu hor görüyorlardı. Çünkü insanlar Wun'a Tanrı'nın düşmanı gözüyle bakıyorlardı. Çünkü teni siyahtı. Çünkü evrim teorisini kabullenmişti. Çünkü dönünün fiziksel kanıtlarını ve dış dünya çağının rahatsız edici gerçeklerini barındırıyordu. Bu insanlardan çoğu onu öldüreceğine dair fısıltılar yayıyordu. Ulusal güvenlik dosyalarında yarıda kesilmiş birçok tehdit vardı. Fakat onu öldüren bir suikast değildi. Onu öldüren şey açgözlülük, yanlış kimlik tespiti ve dönünün meydana getirdiği pervasızlığın bir birleşimiydi. Tam da dünyada olacak yüz kızartıcı bir ölümdü. Wun'un cesedi yakıldı, otopsi ve epey bir örnek alındıktan sonra ve adına bir devlet cenaze töreni düzenlendi. Washington'daki Ulusal Katedral'de yapılan anma törenine dünyanın dört bir yanından ileri gelen isimler katıldı. Başkan Lomax uzun bir anma konuşması yaptı. Küllerinin yörüngeye gönderilmesine dair konuşmalar dönüyordu ama sonunda hiçbir şey çıkmadı. Jason'a göre külleri Smithsonian Enstitüsü'nün bodrumunda son işlemlerini bekliyordu. Muhtemelen de hala oradaydı. Hava kararmadan Miami bölgesindeki bir hastanede birkaç gün geçirdim. Hafif yaralarım iyileşiyor, federal soruşturmacılara olayları anlatıyor ve Wun'un ölümünü idrak etmeye başlıyordum. Perihelion'dan ayrılmayı ve kendime özel bir klinik açmayı da o ara aklıma koymuştum. Fakat bu niyetimi replikatör fırlatımlarından sonra açıklamaya karar verdim. Kritik bir zamanda Jason'ın kafasını meşgul etmek istemiyordum. Önceki yıllarda gerçekleşen terraform çabalarıyla karşılaştırılınca replikatör fırlatımları umut kırıcıydı. Bir terslik çıkmazsa sonuçları daha harika ve hoş olacaktı. Ancak tesiri, sadece birkaç roket, zamanlama da gerekli değildi. Tam bir trajediydi. Başkan Lomax bu projeyi kendine saklıyordu. Lomax, NASA ve Perihelion'daki bilmesi gereken kişiler dışında replikatör teknolojisini paylaşmayı reddetti. Bu da AB'yi, Çinlileri, Rusları ve Hintlileri çileden çıkardı. Mars arşivlerinin halka sunulan edisyonlarındaki bütün alakalı içeriği de sildi. Yapay mikroplar, Lomax'ın konuşmasında, son derece riskli bir teknoloji olmuştu. Silahlandırılabilirlermiş. Gerçi bu doğruydu. Wun bile itiraf etmişti. Böylelikle Birleşik Devletler nanoteknoloji çoğalmasını ve yeni bir ölümcül silahlanma yarışını engellemek için bilginin koruyucu kontrolünü almıştı. Avrupa Birliği buna tepki gösterdi ve Birleşmiş Milletler'de araştırma paneli toplantısına çağrıda bulundu. Fakat dört bir kıtada sürmekte olan küçük çaplı savaşların olduğu bir dünyada Lomax'ın argümanı göz ardı edilebilir bir şey değildi. Yine de muhtemelen buna karşı çıkardı. Marslılar da yüzyıllardır aynı teknolojiyle yaşamayı başarmışlardı. Marslılar dünyalı atalarından ne daha az ne de daha çok insanlardı. Bütün bu nedenlerden dolayı yaz sonu yapılan fırlatımlarda, Canaveral'da ufak kalabalıklar ve medyanın neredeyse gelişigüzel bir ilgisi vardı. Ne de olsa Wun Nigu Wen ölmüştü ve haber kanalları da ölümünü haber yapa yapa heba olmuşlardı. Dört ağır delta roketi kıyıdan uzaktaki makas köprülerinde kurulmuştu. Anma töreninden biraz daha önemsiz bir şey gibi duruyordu. ya da daha kötüsüne yeniden bir yapıma benziyordu. Küçülmüş umutlarımızın olduğu bir çağ için tohum fırlatımları yenilenmişti. Küçük olmasına rağmen bütün bunlar yine de bir gösteriydi. Lomax olay için uçarak geldi. E.D. Lawton kibarlıktan bir davetiye almıştı. Bu zamana kadar da iyi davranış göstereceğine dair söz vermişti. Ayarlanan günün sabahında Cape Canaveral'ın doğu kıyısındaki VIP tribününe Jason'la birlikte gittim. Yüzümüz denize dönüktü. Hala işlevsel olan bu montaj kuleleri tuzlu suyun etkisiyle biraz pastan kızarmış olsa da tohum fırlatım dönemindeki en ağır kaldırıcıları tutmak için inşa edilmişti. Yeni yapılan deltalar yanında karınca gibi kalıyordu. Bu mesafeden pek de bir şey gördüğümüz yoktu. Yaz okyanusunun sisli sınırlarında duran sadece 4 tane beyaz sütun vardı. Bir de kullanılmayan fırlatım rampalarının oymaları, rayların bağlantı demirleri, vagonlar ve güvenli bir mesafeye demir atmış destek gemileri. Açık ve sıcak bir yaz sabahıydı. Şiddetli bir rüzgar vardı. Fırlatımı iptal ettirecek kadar güçlü değildi ama bayrağı buruşuk bir hale getirecek ve bir araya gelmiş mevki sahibi insanlara ve basına seslenmek için podyuma çıkan Başkan Lomax'ın saç modelini dağıtmaya hayli hayli yetiyordu. İnsaflı davranıp kısa bir konuşma yaptı. Vun Nigoven'in vasiyetine ve replikatör ağının güneş sisteminin buzlu sınırlarına yerleştirilip yakında bizi dönünün doğası ve amacı konusunda aydınlatacağını olan güvenine atıfta bulundu. İnsanlığın kozmosa bir işaret bırakması hakkında cesurca şeyler söyledi. ''Galaksiyi kastediyor.'' diye fısıldadı Jason. ''Kozmosu değil. Ayrıca işaret bırakmak da ne?'' ''Bizler yangın musluğuna işeyen köpekler miyiz? Birisi gerçekten bu konuşmaları düzenlemeli.'' Ardından Lomax 19. yüzyıl bir Rus şairi olan F.E. Tyuchev'den bir şiir alıntıladı. Dönüyü hayal etmiş olamazdı ama sanki öyle yapmışçasına yazmıştı. ''Gitti bir hayal gibi dış dünya. İnsan şimdi evsiz bir öksüz. Yüzleşmeli, çaresiz, çıplak ve yalnız. Karanlığıyla uzayın ki ölçüsüz. Görünür eski bir rüya gibi tüm yaşam ve parlaklık. Özündeyken gecenin. İnsan artık aydınlaşmış, yabancılaşmış. Fakat şimdi varır farkına. Kaderinde ne varsa düşer hakkına.'' Sonra Lomax sahneyi terk etti. Ardından gelen ve pek de şiirsel olmayan geri sayımdan sonra ilk roketler gökyüzünün arkasındaki gizemi çözülmekte olan kozmosa doğru ateşten bir sütun bırakıp gittiler. Kaderimizde ne varsa düştü hakkımıza. Herkes yukarı bakarken Jason gözlerini kapadı ve ellerini kucağında birleştirdi. Davetli ziyaretçilerin geri kalanıyla birlikte bir resepsiyon odasına geçtik. Bir tür basın açıklaması bekliyorduk. Jason'ın yerel bir haber ağıyla 20 dakikalık bir programı vardı. Benim de 10 dakika. Vun Nigoven'in hayatını kurtarmaya çalışan doktordum. Yaptığım tek şeyin yanmakta olan ayakkabısını söndürmek ve Vun düştükten sonra vücuduna ateş hattından çekmek olduğunu sanıyordum. Kısa bir kontrolle solunum yolu, nefes dolaşım ona yardım edemeyeceğimi fazlasıyla anlamıştım ve yardım gelene kadar başımı aşağıda tutmanın akıllıca olacağı kanısına varmıştım. Haberciler soru sormamayı öğrenene kadar bunları söyledim. Bir kere daha yardımcıları tarafından aceleyle çıkarılmadan önce Başkan Lomax elleri titreyerek odadan çıktı. Ardından E.D. Jason'la beni büfe masasının orada sıkıştırdı. ''Sanırım istediğini aldın.'' dedi. Yorumu Jason'a yapmıştı ama bana bakıyordu. ''Artık geri dönüşü yok.'' ''O zaman,'' dedi Jason, ''belki de bunu tartışmanın bir anlamı yoktur.'' Vun'la Jason tedavisinden sonra onu göz önünde tutmayı kendimize meşgale haline getirmiştik. Bir dizi gizli kapaklı yapılan MR ile birlikte bir takım nörolojik testler yapılmıştı. Testlerin hiçbirinde bir eksiklik çıkmadı. Görünen tek fizyolojik değişiklikler de EMS iyileşmesine bağlı olanlardı. Başka bir deyişle turp gibiydi. Daha önce mümkün gördüğümden daha da sağlamdı. Fakat öyle bariz bir değişikliği de yoktu. Wu'na bütün dördüncülerin psikolojik değişimler geçirip geçirmediğini sormuştu. Belirli bir anlamda evet diye cevapladı. Marslı dördüncülerin tedavilerinden sonra farklı davranmaları beklenirmiş. Fakat beklenir kelimesinin altında bir bit yeniği vardı. Evet demişti Wu, bir dördüncünün değişmesi beklenir. Yani muhtemelen anlamında. Ama toplumu ve akranları tarafından değişim kendisinden beklenirdi. Yani istenirdi. Peki Jason nasıl değişmişti? Bir kere farklı hareket ediyordu. Jace eğemesinin üstünü çok akıllıca örtmüştü ama yürüyüşü ve hareketlerinde göze çarpan yeni bir özgürlük vardı. Teneke adamın yağ kabını bulduktan sonraki haline dönmüştü. Hala arada sırada huysuz oluyordu ama girdiği ruh halleri daha az şiddetli bir hale gelmişti. Yani daha az küfür ediyordu. Sadece boktan sıfatını kullandığı o duygusal krizlere girme ihtimali eskiye göre daha düşüktü. Geçmişe kıyasla daha fazla şaka yapıyordu. Bütün bunlar kulağa hoş geliyordu, öyleydiler de. Ancak bunlar buzdağının görünen kısmıydı. Diğer değişimleri daha sıkıntılıydı. Perihelion'un günlük yönetiminden öyle elini eteğini çekmişti ki, çalışanları ya onu haftada bir bilgilendiriyordu ya da görmezden geliyordu. Tam çevrilmemiş metinlerden Mars astrofiziği okumaya başlamıştı. Güvenlik protokollerini tam olarak çiğnemese de bu olayın şöyle bir yanından geçmiş oluyordu. Yani bulduğu bu durgunluğun kabuğunu delebilen tek şey bunun ölümü oldu. Bu da hala tam anlayamadığım şekilde ona korku vermiş ve incitmişti. Az önce gördüğümüz şeyin dedi iyiydi. Perihelion'un sonu olduğunun farkındasınız değil mi? Gerçek anlamda da öyleydi. Replikatörlerden aldığımız geri dönüşümü incelemek dışında. Perihelion'un sivil bir uzay kurumu olduğu günler sona ermişti. Personel sayısındaki azalma tam gaz başlamıştı. Destek personelinin yarısının işine son verilmişti. Teknik servis elemanları daha yavaş çekiliyordu. Üniversiteler veya parası bol müteahhitler tarafından alınıyorlardı. Olursa olsun dedi Jason, ya dördüncülüğün temelinden gelen sükuneti ya da babasına karşı uzun süredir bastırmış olduğu düşmanlığı gösteriyordu. Yapmamız gereken işi yaptık. Karşıma geçmiş böyle hüküm mü veriyorsun hem de bana? Galiba öyle. Az önce paçavra gibi yırtıp attığın şeyin inşası için hayatımı harcamış olmamın bir önemi yok mu? Önemi yok mu? Sanki E.D. gerçekten bir soru sormuş gibi Jason bunu ölçüp tarttı. Nihayetinde yok, sanırım yok. Tanrım, sana ne oldu böyle? Böylesine büyük bir hata yapıyorsun. Bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Sorumluluğunu da üstlenmen gerekir. Bana kalırsa üstlendim. Çünkü bu iş başarısız olursa suçlayacakları tek kişi sen olacaksın. Bunun farkındayım. Yok edecekleri tek kişi. İş oraya kadar gelirse. Seni koruyamam dedi iyiydi. Hiç korumadın ki dedi Jason. 34. ayrımın sonu. Sayfa 323.